Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. Üçüncü ayrım. Sonraki birkaç gün Richmond'dayken sürekli bir utanç duygusu içindeydi. Gittiği her yerde Elizabeth, onu gören herkesin bileceğinden emindi, annesinin ona bacaklarının arasına koyması için verdiği sargı ve tamponları gördüklerinden emindi. Herhangi bir erkeğin gözlerine bakmak zordu, özellikle babasının. Karşısına çıkan her kadın ve kızı artık paylaştıkları suç ve pisliğin iğrenç ışığında görüyordu. Bir kadın olarak kendi içinde bulmaya başladığı zevk artık yoktu, acı, kan ve spazmların yaşandığı o korkunç gün tarafından tamamen emilmişti. Bir hafta içinde belki de işkencesinin kendi yaşındaki kızlardan daha kötü olmadığını düşünmeye başlamıştı. Kanama azalıp sonra tamamen durunca bu umutları daha da yoğunlaştı. Sonra tüm güveni bir anda yok oldu. Bir sabah uyandığında güllerin kokusunu duydu. Bir an için kokuyu daha önce nerede aldığını tam olarak hatırlayamadı ama sonra anlayınca şaşkınlık boğazına yapıştı. O sarsıcı, görünmeyen eller öfkeye benzer bir duyguyla yine boğazında kenetlendi. Durumu düzeldiğinde halsizce sendeleyerek yatağından kalktı. Elizabeth ısırdığı kanayan diliyle ilgilenmeye bile gitmeden diz çöküp dua etti ve sonra birden kuru ve acı bir kusma isteğine kapıldı. Olayların normal akışındaki hiçbir şey artık onun ilgisini çekemezdi. Ödevler unutulmuştu ve hazırlıksız olması, sorulara cevap vermemesi devamlı azar işitmesine neden oluyordu. Kötü bir günde iki öğretmeni bu tuhaf düşüşün nedenini sormak için ona okuldan sonra kalmasını söylediler. İkisi de gerçekten endişeliydi ve son zamanlarda onu rahatsız eden bir şey olup olmadığını öğrenmek konusunda ısrarcıydılar. Ama Elizabeth korku dolu bir utanç içinde yere baktı ve her şeyin iyi olduğuna yemin etti. Bu hafta aynı şey iki kez daha oldu. Bir kere gece yatağında uzanmış, güzel bir uykuya dalmak üzereyken, iki gün sonra da olabilecek en kötü zamanda İngilizce dersinde. Birdenbire yığılıp kusmaya ve kasılmaya başladığında herkes, tüm arkadaşları ve öğretmenleri onu izliyordu. Gergin kıkırdamalar, başka tarafa çevrilen yüzler. Okul hemşiresi geldi, çişini ve kanlı salyalarını sildi, sonra eve gönderilmesine karar verildi. Annesine anlatıldı. "Epilepsi," dedi. Belirtiler buna uyuyordu. Ayarlamalar yapılması gerekiyordu. Doktor, hastane, testler. O akşam ona verdikleri sakinleştiriciler işe yaramadı ve saatlerce gözlerini kırpmadan sessizce yattı. Düşünmemeye çalışıyordu ama elinde değildi. Korkmamaya çalışıyor ama yapamıyordu. "Pekala Bayan Austin, bize yardım etmeniz gereken kısma geldik. Size farklı noktalardan elektrik uyarıları vereceğiz. Olağan dışı bir şey hissederseniz lütfen bize söyleyin." Genç kadın başıyla onaylamaya çalıştı ama dört kayış ona hemen kafasının yerine sabitte olduğunu hatırlattı. "Evet, hazırım." Mikroskobik akım kare şeklindeki dalga jeneratöründen çıkıp beynine gömülü elektrotun ucuna ulaştı. "Başladınız mı?" Cerrah jeneratörün başındaki asistanına işaret verdi. Yoğunluk iki yol artırılıp 60 devire çıktı, tekrar tuşa basıldı. "Evet, ağzımda bir tür karıncalanma oldu." Cerrah başıyla onayladı ve bir asistan daha beyin resminin üstüne steril kalemle bir sayı ve not yazdı. Sonda daha derine indi, rolandik motor alana girdi, birinci asistan otomatikman voltajı iki katına çıkardı. "Sinyal." Genç kadın gergince güldü. "Sanırım gördünüz, değil mi? Bilerek öyle esnemedim. Sadece... oluverdi." "Doğru, gayet iyisiniz. Bir dakika içinde size bazı sorular soracağız ve siz de mümkünse cevaplayacaksınız. Şimdiye kadar kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" "İyi sanırım. Boynumda biraz sancı var ama bu beklenen bir şey değil mi?" Yine kıkırdadı nedensiz yere. Anestezi uzmanı kadının elini hafifçe sıktı ve sertleşen boynuna masaj yapmaya başladı. Sonda bir kez daha hareket etti ve yine durdu. "Pekala. Şimdi birden ona kadar sayar mısınız? 1, 2, 3, 4, sinyal." Dili işlevini yerine getirmeyi reddetti. Oysa ağzı oynamaya devam ediyordu. Çıkardığı sesler herhangi bir insanın konuşması değildi. Sonra akım çekildi. 7, 8. "Çok iyi, çok iyi. Bir dakika durursanız size bazı resimler göstereceğiz ve ne olduklarını bize söylemenizi isteyeceğiz." Sonda beyin dokusunda biraz daha ilerledi ve Silvius yarığına doğru gitti, sonra durdu. Bu defa akım birkaç saniye devam etti, bu esnada asistan bir kedi resmi gösteriyordu. Bu bir kedi, Siyam kedisi. Sonda daha derine kaydı ve bir kez daha akım verildi. Gözlerinin önüne bir el resmi getirildi. Bu bir, bilirsiniz işte, vücudun bir parçası. Kolun ucunda olur. Eldiven takarsınız. Adı da, akım durdu. El, evet. Başından beri biliyordum ama söyleyemedim. Dilimin ucunda takılı kaldı. İnce sonda ilerlemeye devam etti ve sinyal verildi. Karttaki resimde bir ev vardı. Bu bir, bilirsiniz, insanların yaşadığı yer. Bir, aman tanrım. Cerrahın gözleri tepedeki aynaya kaydı. Genç kadının yüzü korku ve tiksintiyle doluydu. Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz, Bayan Austin? Evet, ben resimdeki şeyin ismini söyleyemiyorum ama onun dışında güllerin kokusunu alabiliyorum artık. Hayal meyal ama alabiliyorum. Hedefe ulaşılmıştı, tam merkezine. Frances Carson Memorial Nöroloji Kliniği, Richmond'ın görkemli evler ve açlık virajlı yollarla dolu kuzey banliyölerinde modern sayılabilecek bir yapıydı. Klinik 1958'de tütün kodamanlarından birinin 4 yıl önce ameliyat edilemeyen bir beyin tümöründen ölen dul karısı tarafından yaptırılmıştı. Nazik ve yetenekli bir nörolog olan Dr. Lawrence Prentice, kadının ölümünü normal beklentilere göre en az 5 yıl ertelemişti. Kadın New York'ta bir hastaneye ilk başvurduğunda nöroloji departmanının başında o vardı ve yarattığı mucizeler kadını Richmond'ın böyle bir zekadan çok yarar göreceğine inandırmıştı. 6 milyon dolarlık bir klinik düşüncesi ve tamamen özgür bir araştırma alanı, doktoru, Harvard diplomasının ve New York tecrübesinin Virginia'da harcanmayacağına inandırmaya yetmişti. Kliniği 5 sene yönetmek de fikrini değiştirmemişti. Ofisi rahat bir yerdi, özellikle güven uyandıracak şekilde tasarlanmıştı. Rahat deri koltuklar, sağlam, eski moda bir meşe masa, koyu bordo halılar ve Hipokrat'tan bu yana yazılmış her türlü medikal metin ve dergiyle dolu, duvar boyunca raflar sayesinde Dr. Gillespie bile gelse kendini anında evinde hissederdi. Tıpkı okuma materyallerinin başlıkları değişse, Hakim Hardy'nin hissedeceği gibi. Dr. Prentice masasına oturdu ve sabahki randevularına baktı. Saat 10'da ameliyat ekibiyle bir toplantısı vardı, bir tümör vakasını tartışacaklardı. Sonra Bayan Carson'un sahip olduğu binanın yöneticileriyle görüşmek için erken ve uzun bir öğle yemeği molası vardı. Dr. Prentice, 3 nolu ameliyathane için son model, pahalı bir stereotaksik sonda lokalizasyonu aparatı talep etmişti ve mutlaka karşı çıkanlar olacaktı. Bu sabahki ilk işi çok daha sıradan bir şeydi ama yine de daha önemliydi. Muhtemel bir epilepsi hastası olan genç bir kız ve ailesiyle görüşecekti. Koskoca kliniğin başındaki ismin bir saatini bu işe ayırması için bir gerekçe yoktu ama insani gerçeklerin hatırlatıcısı olan bu tür görüşmelerin değerli, hatta gerekli olduğuna inanıyordu. İnsan kendini sadece ameliyatların soyutluğuna ve hastane masrafları için mücadele etmeye kaptırırsa, bu tür görüşmelerin ona sağlayacağı yeni bakış açısından mahrum kalabilirdi. Mümkün olduğunda iyileştirmeye çalıştığı beyinlerin dış görünümleriyle ilgilenip onlarla konuşmaktan keyif alıyordu. Masasından bir dosya alıp hastanın başvuru kayıtlarına ikinci defa baktı. Prentice raporu bir kenara koydu ve kendince belirlediği 5 sigara hakkından ilkini yaktı. Şimdiye kadar okuduklarından hiçbiri Elizabeth Chandler'ın herhangi bir nörolojik gizem veya zorluk yaşadığına işaret etmiyordu. Bu daha çok okulun ilk yılında öğrendikleri türden sıradan Grant Mal epilepsi vakasına benziyordu. Yaşı doğruydu. Neredeyse tüm epilepsi kurbanları ilk krizlerini 12 ve 16 yaşlar arasında geçirirdi. Kızın kısa süre önce regl olmaya başlaması da çok uygun görünüyordu. Kadın epilepsi hastaları regl dönemlerinden hemen önce vücutları menstrüel sıvıyla doluyken kriz geçirme eğiliminde olurdu. Bunun nedeni hala belli değildi ama arada bağlantı olduğu kesindi. Metrazol gibi konvulsan ilaçların keşfinden önce laboratuvarda inceleme yapmak için krizleri tetiklemekte yaygın olarak kullanılan metotlardan biri hastaya bol miktarda su içirmekti. Her nasılsa sistemde fazla miktarda sıvı olması genellikle atağı tetikliyordu. Eğer bu kız daha önce raporda belirtilmemiş bir atak yaşadıysa olay ilk kez regl görecek olmasıyla tetiklenmiş olabilirdi. Hayır, muhtemelen tanı koymakta güçlük çekmeyecekti ama çocuğun etrafındaki sosyal gerçekler genel olsa dahi karmaşıktı, potansiyel travmalar dizisiydi. Bu kız artık normalde de ağrılı olan erken ergenliğin acı dolu tecrübesini yaşamakla kalmayacak, bunu korkunç ve yüksek oranda toplumdan dışlanmasına sebep olacak bir hastalığın bağlamında yaşayacaktı. Ne o ne de anne babası muhtemel tanıyla kolay kolay baş edemeyecekti. Üçüne de anlayışlı ve nazik yaklaşmak gerekiyordu. Hassas ve duygu yüklü görüşmenin beklentisiyle daha baştan rahatsız olan Prentice, yumruğunu göz kapağına bastırdı ve yarısı içilmiş sigarasını söndürdü. Bayan Reynolds, Chandler'leri ofisime alır mısınız lütfen? Göremiyordu ve bir an için kör olduğunu sandı. Sonra gözlerinin kapalı olduğunu fark etti ama açması çok fazla çaba gerektiriyordu, o da açmadı. Başı ağrıyordu, hem de çok. Kafasının içi pamukla doldurulmuş gibiydi, neredeyse patlayana kadar. Ama bu olamazdı çünkü o ölü değildi, değil mi? Yoksa ölü müydü? En son ne olmuştu? Atak mı geçirmişti, düşmüş müydü? Bir vızıltı hatırladı. Kafatasındaki korkunç gürültüyü. Metronun raylarına mı düşmüştü? Panikleyip gözlerini açtı, parlak ses geçirmeyen bir tavan ve üstünde bir sürü küçük delik vardı. El ve ayak parmaklarını oynattı, bedeni orada gibiydi ama onu göremiyordu. Kafasını kaldırıp bakamıyordu. Boynu kas katıydı, sanki ters yatmış gibi. Odada biri daha vardı, hafifçe mırıldanıyordu. Tuhaf bir koku vardı, biyoloji dersinde veya hastanelerde olduğu gibi. Hastane? Birdenbire her şeyi hatırlayıverdi. Doktor Gerrick'le tartışmaları, devam etme kararı ve David'in buna tepkisi, kafasının kazınması. Ve sonra ameliyat korkusu, en sonunda uzun zamandır beklediği sodyum pentatol sayesinde rahatlayıp onun o güzel, rüyasız uykusuna dalışı. Seslenip her şey yolunda gitti mi diye sormak istedi ama ağzı o kadar kurumuştu ki sadece bir nefes sesi verebildi. Hemen bir hemşire çıka geldi ve ona plastik kamışla su uzattı. Merhaba, tekrar hoş geldin. Nerede olduğunu biliyor musun? Hastane, oda. Doğru, hasta odasındasın ve gayet iyisin. Şuradaki saati görüyor musun? Ağrıyan boynunu uzatıp gözlerini yavaşça, devasa, yuvarlak saate odakladı. Hı. Saati görüyor musun? 20. 4'ü 20 geçiyor. Evet öyle. Bence artık kendi odana gidecek kadar uyanıksın. Odana gitmek ister misin? Ancak anılar beynine çok hızlı üşüyordu ve doğal uykunun güvenli huzurunu özlemişti. Kız, Prentice'in beklediğinden daha küçük görünüyordu. Anne babasının ortasına oturdu, kadınla adam da Prentice'de dostça ancak bariz bir endişeyle merhabalaştı. Aile mağrur ve varlıklı görünüyordu, hastalık ve talihsizliklerle uğraşmaya alışkın değillerdi. Prentice kendi sesini duydu, kendinden emin ve tek düze. Anlayacağınız üzere bu klinik çoğu insanın sandığı gibi değil. Burada olduğunuz için utanmanıza gerek yok. Biz delilik vakalarıyla neredeyse hiç ilgilenmiyoruz ve bu terimin sizin durumunuzla hiç ilgisi yok genç hanım. Samimi ancak dikkatli bir şekilde gülümsedi. Ama okul hemşiresi epilepsi olabileceğini söyledi. Bu akli bir durum, öyle değil mi? Bir tür delilik değil mi? Hayır Bayan Chandler, insanların beyninde pek çok şey ters gidebilir ve bunların hiçbiri onları deli kılmaz. Konuşma sorunları olabilir veya korkunç baş ağrıları çekebilirler ve başka hiçbir şeyler olmaz. Ya da iştahlarını kaybedebilir, gerekenden fazla uyuyabilirler. Kızınızın bu tür bir rahatsızlığı olduğuna inanıyoruz. Evet ama, Tanrım, epilepsi. Kadın elinde olmadan titrer gibi oldu. Bayan Chandler, siz ve kocanız ve özellikle de sen, Elizabeth. Her ne kadar geçmişte insanlar bir takım saçmalıklara inanmış olsalar da epilepsinin nadir veya korkulacak bir yanı olmadığını anlamalısınız. Epilepsi hastalarının ruhunu şeytanın ele geçirdiğine ya da lanetlendiklerine veya Tanrı tarafından dışlandıklarına inanılan o günlerden bu yana çok şey öğrendik. Epilepsi hastalarıyla ailelerinin yaşadığı sosyal sorunlar veya utanmalar artık çok gereksiz. Birçok yetişkin erkek ve kadında epilepsi vardı ve bu durumun dahilik veya ortalamanın üstünde bir zeka ile ilişkili olduğuna dair teoriler var. Büyük İskender epileptikti. Buda da öyle ve Muhammed ve de Pascal. Flaubert ve Paganini. Byron, Napolyon, Dostoyevski, Jules César. Üstelik bu çok az insanda görülen bir şey değil. Bu ülkede ve Avrupa'da 200 kişiden birinde epilepsi var. Bu da demek oluyor ki, Amerika'da 1 milyon kadar epilepsi vakası var. Virginia'da ise 30 bin ile 40 bin arası. Ayrıca hala bunun epilepsi olduğuna emin değiliz. Ancak öyle çıkarsa da hiçbiriniz için büyük bir endişe kaynağı olmaması gerekir. Saçmalamayın, doktor. Kızın babası biraz sinirlenmiş görünüyordu. Bu doğal olarak hepimiz için bir endişe kaynağı olacaktır. Karısı da endişeli bir şekilde kafasını salladı. Her neyse, bizim bildiğimiz kadarıyla bir kez yaşandı. Basit bir endişe krizi olamaz mı? Belki de bir bayılma nöbeti. Kızınızın son zamanlarda bayılma nöbeti geçirdiğini gördünüz mü, Bayan Chandler? Hayır, bayıldığını gördüğümü söylemem. Ama çok hassas bir yaşta, bildiğiniz gibi. Evet, bu olasılığı henüz eleyemeyiz ve testlerimize devam ederken aklımızda tutacağız. Bunu sormamın nedenlerden biri bazen, hasta epilepsi krizleri geçirdiğinde kendisi veya ailesi bunu bayılma nöbeti olarak tanımlar. Çünkü gerçek semptomları anlayamazlar. Bu iki durum aslında birbirine hiç benzemez. Farkları duymak ister misiniz? Evet, elbette. Eminim insan bedenindeki kan dolaşımının en önemli vazifelerinden birinin beynin işlevlerini yerine getirebilmesi için ona oksijen ve şeker taşımak olduğunu biliyorsunuzdur. Hepsi başlarıyla onayladı, Elizabeth de dahil. Bahsettiğiniz gibi sıradan bir bayılma nöbetinin uzun bir ismi vardır. Ortostatik senkop. Aslında çok basit bir durumdur. Kan basıncında ani ve dramatik bir düşüş yaşanmasıyla olur. Prentice olayı göstermek için elindeki kalemi hızla aşağı indirdi. Bunun pek çok nedeni olabilir. Uzanırken çok hızlı ayağa kalkmak veya türlü hastalıklar ve şok. Nedeni her neyse, beynin aniden ve geçici bir süre anemik olduğunu veya kana susadığını ve belli bir kısımlarının çalışmayı bıraktığını gösterir. Bayıldığınızda durum budur. Prentice konuya giderek ısınıyordu. Ders vermekten hoşlanıyordu, bunun kadar basit bir seviyede dahi olsa. Onun için daha zor olan günlük çalışmaları ve klinik olmasaydı seve seve ders verirdi. Bu kararında finansal farklılıklarına rolü büyüktü tabii, bu konuda kendine karşı dürüsttü. Ama şimdi bu çocukla ve ailesiyle konuşurken azimli bir öğretmene dönüşüvermişti. Onları aydınlatmak istiyordu, hatta eğlendirmek. Ne hakkında konuştuğunu bildiğini aileye göstermek istiyordu. Kızlarının geleceği bu küçük derse bağlıydı. Senkopun, bayılmanın nedenlerinden konu açılmışken söyleyeyim. Bazı insanların kan görür görmez bayılmalarını her zaman ilginç bulmuşumdur. Bu o kadar sık görülen bir tepkidir ki bazı bilim adamları bunun evrimle alakalı bir hayatta kalma değeri olduğunu düşünüyor. Tavşanlar tehlikeyle karşılaştıklarında donup kalarak kendilerini görünmez, hatta ölmüş gibi göstermeye çalışır. Biz de aynı nedenden ötürü bayılıyoruz olabilir. Belki biz de kendi kanımızı akarken görünce bayıldığımızda kan basıncının aniden düşmesi kanamanın azalmasına yardımcı bile olabilir. Ancak epilepsi tamamen farklı bir durumdur. Kanla ya da bedenin herhangi başka bir kısmıyla ilgisi yoktur. Beyinde başlayıp biter ve bizim gördüğümüz dış etkileri sadece orada olup bitenin doğrudan dışa vurumudur. Beynin çoğu nöron adı verilen hücrelerden oluşur. Yaklaşık 10 milyar kadar hücre. Bu hücreler kimyasal ve elektriksel olarak birbirine bağlıdır. Hatta beynin kendisi zayıf bir elektrik jeneratörüdür, mekanik değil, kimyasal prensipler üstüne çalışır. Kanın beyne taşıdığı oksijen ve şeker bunu üretmek için kullanılır. Çok ama çok küçük bir akım söz konusudur, milyonda birlik bir volt söz konusudur ve beynin tümü ancak 2 volt kadar üretebilir, ancak görmemizi, duymamızı, konuşmamızı, hareket etmemizi ve düşünmemizi bu akım sağlar, beynin neresinden ve ne zaman geçtiğine bağlıdır. Doktor Prentice yerinde dönüp masasının arkasında asılı duran büyük beyin diyagramını gösterdi. Örneğin, beynin alt kısmı pek çok hayvan beyninin aynı kısmından yapı olarak pek farklı değildir. Bu kısım, otonom sinir sistemi adını verdiğimiz, nefes almak ya da kalp atışı veya iştah gibi otomatik, basit işlevleri yerine getiren sistemi kontrol eder. Bizi farklı kılan alt beynin üstünde kalan büyük kısımdır. Buraya beyin korteksi adı verilir. Diğer canlıların aksine insanın fazladan beyin dokusu gelişmiştir ve insan olarak en önemli yeteneklerimizi bize sağlayan odur. Yani konuşmak, mantık yürütmek, sanatsal yetenekler, hafıza gibi. Peki, epilepsi beynin hangi kısmında olur? Belirli bir nokta yoktur, Bay Chandler. Epilepside olan şey bazen herhangi bir nedenle beyindeki elektrik sisteminin fazla yüklenmesidir. Sıradan bir elektrik devresi gibi. Dışarıdan gelen bir uyarının çok fazla olması, Örneğin çok kuvvetli bir flash, ışık veya belli ilaç yüzünden kaynaklanabileceği gibi emin olamayacağımız bazı nedenlerden ötürü anlık olarak beynin içinde yaşanabilir. Başka sorunlara neden olmayan ufak bir iç yaralama olabilir ve kişinin sağlığını riske atacak bir şey değildir. Tabii, arada sırada beynin farklı kısımlarındaki farklı akımların arasındaki hassas dengenin kontrolünü kaybetmesi dışında. Bu olduğunda beynin içinde gerçek anlamda bir elektrik fırtınası yaşanır ve tüm beyin ancak tek bir bölgede olması gereken belli bir ritimle çalışmaya başlar. Örneğin beynin görme kısmına ait arka tarafında yer alan bölgeye özgü bir elektrik akımı vardır. Buna alfa ritmi denir ve çoğu beyin hücresinin saniyede 10 defa ufak elektrik akımları yolladığını gösterir. Alfa ritmi veya dalgası optik sinirlerle göz retinasına bağlıdır ve biz bunları kullanarak gözün gördüğü şeyin beynimizde bir imgesini oluştururuz. Bu işlem kameranın bir resmi, bir dizi elektronik sinyale dönüştürüp daha sonra evdeki televizyon ekranında gördüğümüz resimlere aktarmasına benzer. Bu genel bir örnek ve fazla basitleştirilmiş görünüyor ama aslında çoğu insanın düşündüğünden çok daha doğru. Gözünün önüne güzel, beyaz çizgiler ve tarama dalgaları ve parazit görüntüsü geldi ve neredeyse kendini kaptırıyordu. Devam et. Basitçe anlat. Konuyu saptırma. Epilepsinin bir türünde kişi alfa ritmiyle aynı hızda çıkan bir ışık görünce beyin dalgalarının kontrolünü yitirir ve alfa frekansı bir dakika kadar beynin diğer kısımlarına da yayılır. Kişinin kriz esnasında titremesinin veya sarsılmasının nedeni budur. Sarsılmalar kişinin hareketlerini kontrol eden motor korteksindeki beyin hücrelerinin geçici bir süreliğine saniyede 10 defa çaktığını gösterir. Bedenindeki her kası aynı hızda hareket ettirmeye zorlanır. Anlıyor musunuz? Kadın başıyla onayladı, nedense tereddütlüydü. Evet, sanırım. Anlatmaya çalıştığım şey herkes, hem de herkes uygun kimyasal veya elektriksel uyarılar altında epilepsi krizi geçirebilir. Hatta kasılmanın sinir sisteminin aşırı bir uyarıya karşı normal tepkisi olduğu söylenebilir. Bazı insanlar uyarılara karşı diğerlerinden daha duyarlıdır ve epilepsi dediğimiz şey de aşırı hassasiyet durumudur. Her halükarda bunların hepsi akademik bilgiler. Çünkü Elizabeth'in epileptik olduğundan emin değiliz. Bundan emin olana kadar ve nasıl bir tedavi uygulayacağımıza karar vermeden önce, tabii eğer uygulanacaksa, bazı testler yapmamız gerekiyor. Kıza bakarak sımsıcak gülümsedi ve kız endişeli bir ifadeyle ona baktı. Canın yanmayacak canım. Bence senin için ilginç bir tecrübe olacak. Prentice sandalyesini geri itip ayağa kalktı ve elini kızın babasına uzattı. Elizabeth'i bugün bize bırakmadan önce ailenin tıbbi geçmişini de öğrenmeliyiz. Sekreterim sizi Dr. Campbell'la tanıştıracak. İyi bir adamdır. Kızınıza yardımcı olabilmek için her şeyi bilmemiz gerekiyor. Mümkünse her şeyi hatırlamaya çalışın ve utandığınız için herhangi bir şeyi gizlemeyin. Anne kapıda durdu, yüzünde ani bir farkındalık belirdi. Kanla alakalı bir şey olabileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Hayır Bayan Chandler, pek sayılmaz. Epilepsi eğiliminin kalıtsal olması ender görülen bir durumdur ama ufak da olsa bir olasılık var. Endişelenecek bir şey yok, söz veriyorum. Kadın yavaşça kafasını salladı, o da Prentice'de bu sözün boş olduğunu biliyordu. Kadın kızına kederle baktı. Kız kolları yanına düşmüş duruyor, onu bekleyen her türlü onur kırıcı olaya kendini teslim etmeye ve kaderin kendisiyle genç bir kız, bir kadın ve günün birinde bir eş ve belki bir anne olarak varoluşunun arasına koyduğu sorunlarla baş etmeyi öğrenmek için hazır görünüyordu. Prentice, Bayan Chandler'ın ne düşündüğünü biliyordu. Ona söyleyecek başka bir şeyleri daha olmasını isterdi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36. Devamı 4. ayrımda.